Acı Tecrübe. Suhal Gül. Ben bir köy ebesiyim. 2001 yılında 18 yaşında Anadolu'da, merkeze uzak bir köyde ebe olarak başladım göreve. Liseyi yatılı olarak Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum. Okulda çok şey öğrendim ama asıl öğrendiklerimi hayat öğretti bana. Kitaplarda yazılanların bu denli gerçek, bu kadar ete kemiğe bürünmüş olabileceğini fark edebileceğim yaşlar değildi okul yılları. Öğretmenlerimden çok şey öğrendim. Hem hayatı hem de meslek yaşamını deneyimlemiş öğretmenlerimin lafları hala kulaklarımdadır. Göreve başladığınızda baş başa kalacaksınız. Siz, bildikleriniz ve gerçekler. Karşılaştığım her gerçek zorlukta yeni söylenmiş misali kulaklarımda bu sözler. Şu an bir sağlık meslek lisesinde öğretmenim ben de. Harmanlıyorum bütün edindiklerimi, okul bilgilerimi, yaşam tecrübelerimi, meslek hayatımın bana öğrettikleri ve bütün deneyimlerimi. Mücadele edeceğiniz tek şey hastalıklar değil derdi öğretmenlerim. Cehaletle, eğitimsizlikle, bilgisizlikle de mücadele edeceksiniz. Eğitimli her bireyin bu ülkeye borcu var. Bilenin bilmeyene borcu var. Görevinizi yaparken bu borcu da ödeyeceksiniz derdi kıymetli öğretmenlerim. Sağlık evi ve sağlık ocağında çalıştığım yıllarda birçok aşılama çalışmasında ve aşı kampanyasında görevliydim. O zaman anladım cehaletle de mücadelenin ne demek olduğunu. Bilenin bilmeyene borcunu ödemesinin ne demek olduğunu. Polio eradiksiyon aşı kampanyasına katıldığım yıllarda görevimiz 3 yaş altı bütün çocukları aşılamaktı. Bulunduğumuz bölgede Anadolu'nun en ücra köylerindeki en ücra yerlere gidip yağmur, sıcak, soğuk, açlık demeden bütün çocuklara ulaşmak, aşılamak için canla başla çalıştık. Yolun sonunda ulaşacağımız çocuk sayısı bir bile olsa, kilometrelerce yol gittiğimizi hatırlıyorum. Çünkü biliyorduk ki bir çocuk demek bir hayat demekti. Bir çocuğun aşılanmaması demek bütün bu çabaların boşa gitmesi demek olabilirdi. Ellerimizde balonlarla gittiğimiz evlerde bazen güler yüz, minnet ve sevgiyle hazırlanmış sofralar, mis gibi köy yoğurduyla hazırlanmış buz gibi ayran, bazen taze pişmiş köy tandır ekmeği ve köy peyniri, bazen şifa gibi gelen bir bardak sıcak tavşan kanı çay karşıladı bizi. Kimi, yaptığımız aşının ne olduğunu bile sormadan güvendi, teslim etti bize çocuğunu. Kimi kızdı kapıyı açmadı, kimi çocuğunu sakladı bizden. Kimi inkar etti çocuğu olduğunu. Durmadan anlattık, yılmadan, bıkmadan ikna etmeye çalıştık. İkna edemediğimiz de oldu, tek tük aşılayamadığımız çocuklarda. 21. yüzyılda hala aşılama için ikna etmeye çalıştığımız annelerin, babaların olması üzücüydü gerçekten. Aşıların bulunması insanlık için büyük bir adımdı. Şu anda aşısı ne olduğumuz, adını bile bilmediğimiz birçok hastalık insan hayatı için tehlike oluşturmaktan aşılar sayesinde çıktı. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybetti, kalanlar acılarla deneyimledi bu hastalıkları. Biz adlarını bile bilmediğimiz bu hastalıkların sadece aşısını olarak bu zorlukların hiçbirini yaşamıyoruz artık. Aşılar insanlık için büyük bir lütuf gerçekten. Çocuk felci kampanyalarının birinde yine bir dağ köyünde zorluklarla, canla başla çocuklarımızı aşılıyorduk. Ali de aşılamamız gereken çocuklardan biriydi. Köyün varlıklı, sözü geçen ailelerinden biri olan köylünün Mehmet Ağa diye hitap ettiği 8 çocuklu Mehmet Bey'in tek oğluydu. Ailenin göz bebeği, tek erkek varisiydi. 2 yaşında olmasına rağmen Ali Ağa diyordu ailedeki herkes ona. Mehmet Bey çok önemsiyordu Ali'yi. 7 tane kız çocuğunun ardından doğmuştu. Ali, ailenin soyunu devam ettirecek tek çocuğuydu. Ali'yi aşılamak için Mehmet Bey'in evine gittiğimizde beklemediğimiz bir tepkiyle karşılaştık. Ali'yi gözü gibi önemseyen Mehmet Bey, kesinlikle Ali'yi aşılatmak istemediğini söyledi. Bu aşı duyduğuma göre kısırlık yapıyormuş. Ali benim tek oğlum, Kısır kalırsa soyumu kim devam ettirecek dedi. 4 kişi gitmiştik Mehmet Bey'in evine. Bir doktor, 2 ebe ve bir sağlık memuru. Hepimiz ayrı ayrı uğraştık. Oğlun felç olabilir dedik. Bu hastalığın kimi yakalayacağı belli olmaz dedik. Onu bu kadar önemsiyorsan aşılarını çok daha itinalı yaptırmalısın dedik ama nafile. Mehmet Ağa kısırlık dedi, soyum dedi, varisim dedi ve aşılatmadı Ali'yi. O gün tek aşılayamadığımız çocuk Ali'ydi. Bu yenilgi ve aklımızda soru işaretiyle o gün evlerimize döndük. Biliyorduk ki bu kampanyanın başarısı aşılanmamış tek bir çocuk kalmamasına bağlıydı. Başka türlü hastalık tamamen eradike edilemezdi. Bu hepimizin başarısızlığı olacaktı. Ama vazgeçmeyecektik. Sağlık ocağı hekimimiz Bekir Bey, Mehmet Bey'e konunun ciddiyetini uzun uzun anlatmış, o gün bir sonuç elde edemeyeceğimizi anlayınca ona, hastalığı ve sonuçlarını anlatan resimli bir kitapçık bırakmıştı. Kitabı okuyacağına dair ondan bir söz almıştı. Arabaya binince hepimiz birbirimizin yüzüne baktık. Bekir Bey, Mehmet Ağa'ya biraz zaman tanıyacağız arkadaşlar dedi. Mehmet Bey Ali'ye aşılatmamıştı ama konuşmalarımız içine şüphe tohumları ekmişti. O gün uzun uzun baktı Ali'ye. Gözü gibi sevdiği çocuğunun felç olmasını istemezdi elbette. Ama soyunun devam etmesi konusu ne olacaktı? Ya söylenenler doğruysa, ya gerçekten bu aşı çocuğunda kısırlığa neden olursa, o zaman ne olacaktı? 7 kızdan sonra doğmuştu Ali. Ailenin göz bebeği, soyunu devam ettirecek tek erkekti. Diğer çocuklarını da seviyordu Mehmet Bey. Hepsinin kontrollerini, aşılarını elinden geldiği kadar yaptırmıştı. Ali'nin de bu yaşa kadar olan aşılarını yaptırmıştı. Ama bu kampanya farklıydı ona göre diğer aşılardan. Bütün çocukların neden aynı anda aşılandığını anlayamamış, duyduğu birkaç asılsız dedikodu içine kurt düşürmüş, Ali'yi aşılatmasına engel olmuştu. O gün uyumadan önce bu konuyu düşündü Mehmet Ağa. Sonra Bekir Bey'in verdiği kitap ilişti gözüne. Kitabı okuyacağına söz vermişti. Eline aldı, karıştırmaya başladı. Resimlere baktı. Koltuk değnekli masum yavruları gördü. Derin bir rahatsızlık hissetti. Düşündükleri yormuştu Mehmet Ağa'yı. Uykuya daldı. Ertesi sabah her zamanki gibi bütün aile yer sofrasında toplanmış kahvaltı ediyordu. Mehmet Ağa'nın kuralıydı bu. Herkes uyanmadan, bütün çocukları sofraya gelmeden başlamazdı yemeğini yemeye. 2 kızı evliydi. 5 kızı, hanımı ve Ali hep beraber keyifle kahvaltılarını yaptılar. Sonra bahçedeki işlerini halletmek için azıklarını hazırlayıp hep beraber yola koyuldular. Mehmet Bey, bahçelerindeki meyve ağaçlarının ilaçlamasını yaparken çocuklar da annelerine yardım etmişti. Ali, en büyük ablası Fatma ile birlikte dere kenarına gitmiş, yaptıkları oyuncak bir oltayla balık tutma oyunu oynamıştı. Yanlarında getirdikleri azıkları yemiş, günün sonunda bütün yorgunluklarıyla eve dönmüşlerdi. Ali, eve dönüş yolunda babasının kucağında uyuyup kalmıştı. Eve vardıklarında Mehmet Bey, oğlunu yatağına yatırmış, bir süre uyumasını seyretmiş, "Aslan oğlum," diyerek yanağından öpüp üstünü örtmüştü. O gece herkes deliksiz uyudu. Sabah Mehmet Bey, eşi Gülten Hanım'ın sesiyle uyandı. "Bey kalk, Ali'nin biraz ateşi var." Mehmet Bey eliyle yokladı Ali'nin alnını. "Evet, ateşi vardı." ''Aslan oğlum nasılmış?'' dedi. Ali elini boğazına götürüp ''Acıyor'' dedi. Mehmet Bey, Gülten Hanım'a dönüp ''Dün suya girdi ya, üşüttü galiba. Evdeki ilaçlardan ateş düşürücü verelim. Geçmezse doktora götürürüz.'' O gün bütün gün uyudu Ali. Çok halsizdi. Ateşi ilaçtan sonra biraz düşmüştü ama sonrasında yine yükselmişti. Ertesi sabah kahvaltı yapmak istemedi. Annesi zorlayınca içtiği sütü de kustu. Midesini tutarak ''Ağrıyor'' dedi. Mehmet Bey Ali'yi aldı, apar topar sağlık ocağına getirdi. Bekir Bey uzun uzun muayene etti Ali'yi. Mehmet Bey'e dönüp, "Ali bir soğuk algınlığı, küçük bir enfeksiyon geçiriyor olabilir. Yazdığım ilaçları bir hafta kullansın, durumu kötüleşirse ya da düzelmezse tekrar getirirsiniz."
"Tamam doktor bey, çok sağ olun."
Doktor Bekir tam odadan çıkacaklarken, "Mehmet Bey, verdiğim kitabı okudunuz mu?"
"Biraz okudum doktor bey. Kararım kesindir. Bu aşıyı yaptırmayacağım Ali'ye."
"Tamam Mehmet Bey. Ali'yi kontrole getirdiğinizde tekrar konuşalım. Geçmiş olsun. Güle güle." Annesi babası o hafta gözleri gibi bakmışlardı Ali'ye. Ablaları çok üzgündü Ali hasta olduğu için. Evin en küçüğü neşesiydi Ali. Hastalıkla birlikte evin neşesi de uçup gitmişti sanki. Ali'nin bütün hafta baş ağrıları olmuş, sürekli kusmuş, halsiz bir şekilde yatmıştı. İlaçlar anlık olarak ağrılarını kesiyor, ateşini düşürüyor ama tam olarak iyileştirmiyordu. Tam bir hafta geçmişti. Sabah uyanınca kontrole gideceklerdi. O sabah Gülten Hanım'ın çığlık sesi herkesi uykusundan uyandırdı. Ali'nin bütün vücudu kas katı olmuştu. Mehmet Bey hemen üstüne bir şeyler giydi, Ali'yi kaptığı gibi arabasına koştu. Gülten Hanım arkadan zor yetişti arabaya. Ali'yi kucağına aldı, arka koltuğa geçti. Sabahın ilk saatleriydi. Daha sağlık ocağı açılmamıştı. Mehmet Bey, sağlık ocağının arka tarafındaki lojmanda oturan Doktor Bekir Bey'in kapısını yumrukladı panikle. Bekir Bey, olağan dışı bir durumun olduğunu anlamıştı. "Kim o?" diye seslendi.
"Doktor Bey benim, Mehmet Bey. Ali'ye bir şeyler oluyor. Gözünü seveyim, çabuk gel."
Sağlık ocağına koştu Bekir Bey. Ali'nin kasılmaları geçmiş, salık ve yorgun bir şekilde annesinin kucağında yatıyordu. Hala ateşleniyordu. Kusmaları da geçmemişti. Üstüne bir de kasılmalar eklenmişti. "Verdiğim ilaçlar işe yaramamış," dedi Bekir Bey ve ekledi. "Tahmin ettiğimizden farklı bir mikrop, farklı bir hastalık olabilir. Ali'yi gerekli tahliller ve teşhis için bölge hastanesine götürmeniz gerekiyor."
Mehmet Bey, "Hemen götürelim doktor bey. Yeter ki Ali iyileşsin."
Ali'yi aynı gün bölgedeki üniversite hastanesine götürdüler. Birkaç gün içinde sayısız tetkik ve tahlil yapıldı. Ali'nin kasılmaları, ağrıları iyice artmıştı. Artık yürümekte de güçlük çekiyordu. Gülten Hanım ve Mehmet Bey çok çaresiz ve üzgündü. Son alınan tahlillerin sonucu bugün çıkacak, Ali'nin hastalığı kesinleşecekti. Ali ile ilgilenen doktor Mehmet Bey'i çağırmıştı. Mehmet Bey doktorun kapısını tıklatmış, huzursuz bir şekilde girmişti odaya. Doktor,
"Mehmet Bey, oğlunuzun tahlil sonuçları çıktı. Öncelikle oturur musunuz? Ali'nin hastalığı ciddi bir hastalık. Nasıl oldu, nereden kaptı bilemiyoruz ama teşhis kesin."
"Doktor bey, kurbanın olayım. Ali'me ne olacak? Ölecek mi? Kanser mi yavrum? Elini ayağını öpeyim, yaşat onu."
"Hayır, oğlun kanser değil. Oğlunda çocuk felci hastalığı var ve bu hastalık çok ciddi bir hastalık. Ali'nin sağlık durumu ciddileşiyor. Kasılmalar Ali'nin kaslarının ve sinir sisteminin bu hastalıktan etkilendiğini gösteriyor. Oğlun büyük ihtimalle yaşasa bile felç kalacak."
Mehmet Bey'in kafasından aşağıya kaynar kaynar terler boşalıyordu. Bir anda yer ayaklarının altından kaydı, gözleri karardı. Ali'nin çocuk felcini anlatan kitaptaki hasta çocuklar gibi bastonlu, değnekli hali geldi gözlerinin önüne. Ali boynunu bükmüş, öylece ayakta güçlükle duruyordu. Sonra Doktor Bekir geldi gözünün önüne. "Oğlunu aşılat Mehmet Ağa, oğlunu aşılat," diyordu durmadan.
"Mehmet Bey, hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Dinlemedim seni doktor bey. Neden yaptın bunu oğluma? Hepsi benim suçum.
Gülten Hanım'ın sesi geldi derinlerden.
Bey, bey kendine gel. Mehmet Bey sakin ol.
Mehmet Bey gözlerini açtı. Yatağında yatıyordu. Gülten Hanım yanı başındaydı. Doktor yoktu. Yerinden fırladı, Ali'nin yatağına koştu. Ali uyuyordu. Yorganını açtı, uzun uzun tepeden tırnağa baktı. Sarıldı, sarıldı, bir daha sarıldı. Ali açtı gözlerini. Babası ağlıyordu.
Ne oldu baba? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Allah'a şükürler olsun, yok bir şey.
Mehmet Bey'in bütün gördükleri rüyadan ibaretti. Doktor Bekir'in söyledikleri, verdiği kitap onu etkilemiş, rüyalarına girmişti. Gülten Hanım geldi Mehmet Bey'in yanına.
Bey, bütün gece sayıkladın. Sabah da bağıra bağıra uyandın. Kötü rüyalar gördün belli.
Mehmet Bey karısına her şeyi uzun uzun anlattı. O kadar uzun gelmişti ki gördüğü rüya gerçek sanmıştı. Bir gecelik uykusuna birkaç ayını sığdırmış gibiydi. İkisi de bir kere daha rüyanın gerçek olmadığına şükrettiler. Mehmet Bey o gün kendine söz verdi. Bütün gün Ali ile oynayacak, onu gözünün önünden ayırmayacaktı. Tam Ali'nin yanına gitmek için yerinden kalkmıştı ki telefonu çaldı. Arayan Abdullah'tı.
Mehmet abi merhaba, nasılsın?
İyiyim Abdullah, sen nasılsın kardeşim? Çocuklar nasıl, Afganistan nasıl? Ne zaman dönüyorsun köye?
Abdullah, Mehmet Bey'in Afganistan'da çalışan amcasının oğluydu. Tır şoförlüğü yapıyordu. Geçen sene Afganistan'a yerleşmiş, işlerini orada yürütme kararı almıştı. Arada bir de köye gelir, ailesiyle hasret giderirdi. İki çocuğu vardı Abdullah'ın. Biri 3 yaşında oğlan, diğeri de 10 yaşında kız. Okumamıştı Abdullah. Ailenin hali vakti yerindeydi. Ailede kimse doğru düzgün okumamıştı gerçi. Okumak sadece iş bulmaya yarar diye düşünmüşlerdi aile büyükleri. Okutmamışlardı çocuklarını. O yüzden hepsinin iş güç işlerine akılları erer, ilim irfan konularına akılları ermezdi. Abdullah bir ay önce Mehmet Ağa'yı aramış, Afganistan'da dolaşan bir söylentiden bahsetmişti. Çocuk felci diye bir aşı var. Erkek çocuklarını kısır ediyormuş. Burada kimse yaptırmıyor. Ben bizim oğlana yaptırmadım. Aman ha yaptırma Ali aşıya ağam, demişti. Mehmet Ağa da bu laf üzerine aşılatmamıştı Ali'yi. 1963 yılından beri Türkiye'de çocuk felci aşısı uygulanıyordu ve bu aşılar sayesinde 1998 yılından beri ülkemizde bu hastalık görülmüyordu. Birçok hastalık gibi bu hastalığı da aşıyla yenmiştik. Ve aşı kampanyalarıyla birlikte bütün çocuklar aşılanarak hastalık tamamen ülkemizden silinecekti. Dünya üzerinde hastalığın tamamen silindiği birçok ülke, bu hastalıkla verdiği mücadelede aşılama sayesinde başarılı olmuş, hastalığı silmişti. Fakat yeterli ve etkili aşılamanın yapılmadığı Afganistan, Pakistan, Nijerya gibi ülkelerde aşılamanın yetersiz olmasından dolayı hastalık görülmeye devam ediyordu. Mehmet Bey ile Abdullah arasındaki o sabahki telefon görüşmesine geri dönelim. Mehmet abi nasılsın?
İyiyim Abdullah, sağ ol. Sen nasılsın kardeşim? Çocuklar nasıl? Afganistan nasıl? Ne zaman dönüyorsun köye?
Abdullah'ın sesinde bir sakinlik, durgunluk vardı. Kötü bir şeyler olduğunu hissetmişti Mehmet Bey.
Mehmet abi, Osman çok hasta. Burada bir salgın varmış. Çocuk felci diyorlar. Ona yakalandı. Doktorlar felç kalabileceğini söylüyorlar. Ben ettim, sen etme abi. Ali'nin aşısını yaptır. Bunu söylemek için aradım seni. Cahillik ettim. Burada birkaç cahilin lafına uydum. Kıydım çocuğumun hayatına. Perişanız ailecek abi. Gözümün bebeği, iki gözüm, yavrum felç mi olacak şimdi? Böyle mi olacaktı? Ah, Abdullah kardeşim. Çok üzüldüm. Dün aşı için geldiler. Ben de cahillik ettim. Yaptırmadım aşıyı. Bu gece de kötü kötü rüyalar gördüm. Demek kötü haberlerinizi alacakmışım. Doktorlar ne diyor kardeşim? Hiç mi umut yok? Durum kötü abi. Bekleyip göreceğiz ama her şeye hazırlıklı olun dediler. Aşısı olan çocuklar iyileşiyor. Aşısı olmayanların durumu vahim. Allah'tan ümit kesilmez kardeşim. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun. Mehmet Bey telefonu kapatır kapatmaz Gülten Hanım'a olanları anlattı. Hazırla Ali. Sağlık ocağına gidiyoruz. Ali'ye aşı yaptıracağız dedi. Mehmet Bey'in vermiş olduğu bu karar hepimizi çok mutlu etmişti. Peki ne oldu da kararın değişti Mehmet Bey? Diye sordu Doktor Bekir. Mehmet Ağa başından geçenleri hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlattı bize. Bir güne ne çok şey sığdırmıştı. Hep birlikte bir aşı direncini daha kırıp bir çocuğumuzu daha aşıladığımız için mutluyduk. İnsanlar yüzyıllar boyunca aşıyla önlenebilir salgın hastalıklarla mücadele etmiş, çok kayıplar vermişlerdi. Bu zamanda aşısı olan hastalıkların aşı direnci yüzünden ölümlere, hastalıklara neden olması hala üzücü ve anlaşılmaz. Aşıların önemini anlamak için bu zamanda hastalıklarla tecrübe etmeye hiç gerek yok. Aşılar bunun için var. İnsanlar hastalıkları yaşayarak tecrübe etmesin, kayıplar yaşanmasın diye. Oturduğu koltuktan tepeleri izleyen yaşlı adam, paha biçilmez bir tabloyu inceleyen antikacı dikkatiyle seyrediyordu bu eşsiz manzarayı.